Ayrımont, sayfa 82. Saat 11.30'da Vermont'un Bullingdon kentindeki Wilcox Hastanesi'nin göğüs cerrahından telefon geldi. Organ alınmıştı, mükemmel görünüyordu ve havaalanına doğru yola çıkmıştı. Yoğun potasyum içerikli bir sıvıyla geçici olarak felce uğratılan 4 derecede saklanan bir kalp en fazla 4 ile 5 saat canlı tutulabilirdi. Koroner arterlerle kan akışı olmadan geçen her dakika birkaç miyokard hücresinin daha ölümüne neden olacaktı. İstemik süre denilen bu zaman uzadıkça kalbin yine Voss'un göğsünde çalışma olasılığı giderek düşerdi. Apar topar bulunmuş bir charter uçağıyla 1,5 saatlik bir uçuş bekliyordu kalbi. Basite Hastanesi'nin organ nakli ekibi gece yarısı itibariyle yeşil ameliyathane kıyafetlerini giymiş bekliyordu. Bill Archer, Mark ve anestezi uzmanı Frank Zivik'in yanında hemşireler, kan donaşılma teknisyeni, kardiyolog Aaron Levy ve Abby'den oluşan bir tek destek personeli ordusu görev yapıyordu. Nina Voss sedyeyle 3 numaralı ameliyathaneye getirildi. Saat 1.30'da Logan Uluslararası Havaalanı'ndan gelen telefon uçağın salimen indiğini bildirdi. Cerrahların ellerini fırçayla ovma zamanı gelmişti. Abby ellerini yıkarken ameliyathanede hazırlıklarla meşgul olan ekibi camdan görebiliyordu. Hemşireler alet tepsilerini yer değiştiriyor, stabil bez paketlerini açıyordu. Dolaşım uzmanı dosya dolabı iriliğindeki bypass makinesini ayarlamakla meşguldü. Giyinme ve temizlenme işlerini tamamlamış asistan hekim operasyon alanını temizlemek için hazır bekliyordu. Ameliyathane masasında EKG kabloları ve serum hortumları yığınının ortasında Nina Voss yatmaktaydı. Çevresinde olup biteni ayırdığında değil gibiydi. Başında duran Doktor Zivik usul usul bir şeyler anlatırken kateterin içine bir ampul barbiturat zerk etti. Voss'un göz kapakları seyirerek kapandı. Zivik maskeyi kadının ağzını ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirdi. Torbayı sıkıştırıp birkaç kere üst üste nefes bastıktan sonra maskeyi çıkardı. Sonraki adımın hızlı halledilmesi gerekiyordu. Hastanın bilinci kapalı, kendi başına soluk alması olanaksızdı. Zivik boğazına kıvrımlı bir laringoskopu soktu. Ses tellerini buldu ve plastik solunum hortumunu yerleştirdi. Şişme kelepçe hortumun soluk boğazından çıkmamasını sağlayacaktı. Zivik hortumun diğer ucunu solunum cihazına bağlayınca körü kışırdamaya ve hastanın göğsü inip kalkmaya başladı. Entübasyon işlemi 30 saniyeden kısa sürmüştü. Ameliyat ışıkları masaya çevrilmişti. O ışık havuzu içinde Nina semavi bir varlık gibi görünüyordu. Bir periydi adeta. Bir hemşire kadının üzerindeki örtüyü çekerek göğsünü açığa çıkardı. Soluk teninin altında kaburgaları sayılıyordu. Memeleri çekmiş, küçücük kalmıştı. Asistan operasyon bölgesini dezenfekte etmek için tene bol bol tenterdiyo sürmeye başladı. Ameliyathanenin kapıları çarparak açıldı. Mark Archer ve Abby ellerini yıkamış, dirsekliklerine sular damlatarak içeri girdiler. Steril havlular, önlükler ve eldivenlerle karşılandılar. Herkes giyimini kuşamının tamamladığı sırada Nina Voss'un dezenfekte edilme ve örtülme işlemi de tamamlanmıştı. Archer ameliyat masasının başına geçti. "Geldim," diye sordu. "Yoldaymış," dedi hemşire. "Logan'dan burası 20 dakika sürmez. Trafik vardır belki. Sabahın ikisinde mi?" "Tanrım," dedi Mark. "Kaza olduysa yandık." Archer başını kaldırıp monitörlere baktı. Maya dolmuş bir kere. Tatex'ten böbrek göndermişler. Ambulans havalimanından çıkarken bir kamyona çarpışmış. Böylece %100 doku uyumlu güzelim böbrek gitmiş. "Şaka yapıyorsun," dedi Zivik. "Böbrekle şaka yapar mıyım hiç?" Asistan hekim duvardaki saate baktı. "Organ alınalı 3 saat oldu. Sabırlı olun," dedi Archer. Telefon çaldı. Herkesin bakışları telefonu açan hemşireye yöneldi. Hemşire birkaç saniye konuşup telefonu kapattıktan sonra "Aşağıdaymış. Ameliyathaneye doğru geliyormuş," dedi. "Hadi kesiyoruz," dedi Archer çabırak. Evinin bulunduğu yerde ameliyatı pek iyi göremiyor. Mark'ın omuzu da zaman zaman kapatıyordu önünü. Birlikte hızla çalışan Archer ve Mark göğüs kemiğinin tam ortasında keserek öne yağ tabakasını sonra kemiği açığa çıkardılar. Duvardaki diyafon öttü. Organı alan ekip Doktor Mapes geldi. "Emanet yanında," dedi ameliyathane kabul görevlisi. "Kanül takıyoruz," dedi Mark. "Eğlenceyi kaçırmasın." Ebe ameliyathanenin kapısına baktı. Pencereden giyinme alanında bekleyen adamı görebiliyordu. Yanındaki tekerlekli arabada küçük bir termos duruyordu. Karen Tererion kalbini taşıdığı termosun aynısı. "Gelecekmiş," dedi hemşire. "Üstünü değiştiriyor." Biraz sonra Doktor Mopes yeşilleri giyip içeri girdi. Kaşları bir Netherland adamını andıran, iri burnunu maskeden fırlayacakmış gibi görünen kısa boylu bir adamdı. "Boston'a hoş geldin," dedi Archer ziyaretçiye bakarak. "Ben Bill Archer, bu da Mark Hodel." Leonard Mopes, Wilcox'ta Doktor Nichols ile ameliyathaneye girdim. "Uçuş nasıldı lan?" "İçecek servisi bile yapmadılar." Archer maskesinin altından bile belli olan bir gülücük attı. "Ne hediye getirdin bakalım bize?" "Güzel bir şey, hoşunuza gideceğini sanıyorum. Kanül işini bitireyim de bir bakayım." Aortun üst kısmına kanül takılması hastanın bypass makinesine bağlanmasının ilk adımdı. Dolaşım teknisyeninin kumandasındaki iri kutu geçici olarak kalbin işlevini üstlenecek, toplar damardan gelen kana oksijen verip taze kanı vücuduna geri basacaktı. Archer ipek alıp aort damarına iç içe geçmiş iki halka halinde büzgü dikişi attı. Sonra neşten ucuyla büzgülerin ortasında minicik bir delik açtı. Parlak kan fışkırdı. Atar damar kanülünü hızla kesiye yerleştirip büzgüleri sıktı. Kanama öncesi sızıntı seviyesine kadar yavaşladı. Kanülün ucu dikilince de kesildi. Kanülün diğer ucuna bypass makinesinin atar damar hattına bağladılar. Abby elinde pensle yardımcı olurken Mark toplar damara kanül takmaya başlamıştı bile. Tamamdır dedi Archer masadan geri çekilirken. Hediyemizi açalım artık. Bir hemşire termosun kapağını açıp çift naylon torbaya sarılmış organı aldı. Torbaların düğümlerini açıp kalbi steril serum fizyolojik dolu küvete bıraktı. Archer soğutulmuş organı banyosundan özenle aldı. Çıkarma işçiliği çok iyi dedi. Elinize sağlık. Teşekkürler diye karşılık verdi Mopes. Archer eldivenli parmağını kalbin yüzeyine gezdirdi. Atar damarları yumuşak, pürüzsüz, pırıl pırıl kalp. Biraz küçükçe değil mi? Dedi Abby masanın diğer tarafından. Donör kaç kiloymuş? 44 kilo dedi Doktor Mopes. Abby kaşlarını çattı. Yetişkin mi? Önceden sağlık sorunu olmayan erkek ergen. Abby Archer'ın gözlerine vuran üzüntüyü yakaladı ve onun da iki olan babası olduğunu hatırladı. Archer kalbi yavaşça banyosuna geri koydu. Yazık etmeyeceğiz bu kalbi dedi. Sonra dikkatini tekrar Nina'ya verdi. Mark ile Abby o sırada toplar damarlara kanül takmayı bitirmek üzereydi. Uçlarında tel kafesler olan iki hortum sağ kulaklıktan kesiklere takılmış, büzgülerle sabitlenmişti. Dolaşımdan gelen kanı bu kanüller toplayıp oksijen pompasına iletecekti. Archer ile Mark el birliğiyle alt ve üst toplar damarı kapatarak kalbe kan dönüşünü kestiler. Aorta kelepçeyi takıyorum diyen Mark üst aort kısmını kapattı. Toplar damar girişi ve atar damar çıkışından mahrum kalan kalp artık yararsız bir doku parçasıydı. Ninevos'un tüm kan dolaşımı bypass makinesi, teknisyenine ve büyülü cihazına bağlıydı. Teknisyen vücut sıcaklığını kontrol ediyordu. Makineden geçen sıvıların soğutulması ile vücut sıcaklığı 25 dereceye kadar düşüp derin hipotermiye girmişti. Bu işlem yeni nakledilecek miyokard hücrelerini korur ve vücudun oksijen tüketimini azaltırdı. Zivik solunum cihazını kapattı. Körüklerin ritmik hışırtısı sustu. Kana oksijeni bypass makinesi verdiği için solunuma gerek kalmamıştı. Nakil işlemine başlanabilirdi. Archer aortu ve pulmoner atar damarları kesti. Kan göğüs boşluğuna hücum etti ve yerlere sıçradı. Hemşire zemine saçılan kanları temizlemek için hemen yere bir bez attı. Archer alımdan biriken ter damarlarına bunaltıcı ameliyathane ışıklarını aldırmadan işine devam ediyordu. Kulakçıkları kesti. Bu kez daha koyu renkte fışkıran kan önlüğüne bulaştı. Archer elini dirseğine kadar Ninavos'un göğüs boşluğuna soktu. Rengi atmış, diriliği gitmiş, hasta kalbini yeniden çıkarıp bir küvete bıraktı. Yerde kocaman bir boşluk kalmıştı. Abby monitördeki düz çizgiyi görünce ister istemez telaşa kapıldı. Nabız elbette olmayacaktı. Kalp yoktu ki. Tüm yaşam belirtileri dolmuştu. Akciğerler hareketsizdi. Kalp çıkarılmıştı ama hasta yine de yaşıyordu. Mark donörün kalbini küvetten alıp göğüsteki yerine götürdü. Kimilerine göre bizim yaptığımız iş muslukçuluktan farksızmış dedi yerine oturması için kalbi yan çevirirken. Oyuncak hayvan diktiğimizi falan sanırlar herhalde. Ama dikkatin bir anına dağılsa kalbi ters dikebilirsin. Asistan hekim güldü. Gülme böyle şeyler oluyor. Serum dedi Archer ve bir hemşire ameliyat ışıklarının altında ısınmaması için kalbin üzerine buzlu serum fizyolojik döktü. Yüzlerce terslik olabilir dedi Mark elindeki dikiş iğnesini sol kulakçığa girip çıkarken. İlacı reaksiyondan tut anestezinin çuvallamasına kadar. Ama faturayı hep cerrah keserler. Çok alt toplanıyor dedi Archer. Abi aspiratör. Aspiratörün hışırtısıyla birlikte susan iki cerrah daha hızlı çalışmaya başladı. Oksijen maskesinin sesini her dikişten sonra bastırılan dikiş zımbalarının çıt sesi eşlik ediyordu. Ebi aspiratör hortumunu tuttuğu halde ötülerin çektiği kan yere damlıyordu. Ayaklarının altındaki bezler sırılsıklam olmuştu. Cerrahlar bunları bir kenara itti. Hemşire de yenilerini serdi. Archer ipliği keserek dikiş iğnesini çıkardı. Sağ karıncık anastomozu tamam. Perfüzyon kateteri de Mark. Hemşire ona kateteri uzattı. Bunu sol kulakçığa sokup içine sıcaklığı 4 derecede olan serum fizyolojik zerk etti. Soğuk sıvının girişiyle kasılan karıncık içindeki hava kabarcıklarını dışarı arttı. Pekala diyen Archer aort anastomozunu dikmek için kalbi çevirdi. Bağlayalım şu boruları. Mark duvardaki saate baktı. Planladığımızdan hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Harikasınız. Diyafon öttü. Ameliyathane kabul hemşiresiydi. Bay Voss işin durumunu merak ediyor. Gayet iyi dedi Archer. Herhangi bir sorun yok. Daha ne kadar sürermiş acaba? 1 saat. Söyle sıksın dişini. Diyafon kapandı. Archer Mark'a bir bakış attı. Adam damarıma basıyor. Voss mu? Bütün kontrolün elinde olmasını istiyor. Ne sandın? Archer'ın elindeki dikiş iğnesi parıldayan aort duvarına girip çıkıyordu. Gerçi benim de o kadar param olsa her şeyden son sözü ben söylemek isterdim herhalde. Nereden bu kadar parası var adamın diye sordu asistan hekim. Archer şaşkınlıkla ona baktı. Victor Vass'ı tanımıyor musun? VMI International'da duymadın mı? Kimyadan robotiğe kadar her alanda faaliyetleri var. VMI'nin açılımındaki V onun adından mı geliyor? Aynen öyle. Archer son dikişi tamamlayıp kapattı. Art tamam. Kelepçeyi çıkarın. Perfüzyon kateterini çıkarıyorum dedi Mark ve Abby'ye döndü. Pil tellerini hazırla. Archer tepsiden yeni bir dikiş iğnesi alıp pulmoner anastomozunu üzerinde çalışmaya başladım. Tam düğümü atarken organın büzüldüğünü fark etti. Şuna bak dedi. Buz gibi ama şimdiden kasılıyor. Pil telleri takıldı dedi Mark. İsüpral basıyorum dedi Zivik. 2 mikrogram. Durup isüpral devreye girmesini, kalbin kendinden tekrar kasılmasını beklediler. Kalp boş bir kese gibi hareketsiz durdu. Yapma bunu dedi Archer. Yapma bunu. Defibrilatörü çalıştırayım mı dedi hemşire. Yok, fırsat verelim. Kalp yavaşça yumruk büyüklüğünde sıkıştı. Sonra gevşeyip kaldı. Zivik, süpürülü 3 mikrogram yapın dedim. Bir kasılma daha oldu. Devamı gelmedi. Yüklen dedi Archer. Masaj biraz daha bas. 4 mikrogram diyen Zivik giriş miktarını ayarladı. Kalp gerildi, gevşedi, sıkıştı, gevşedi. Zivik başını kaldırıp monitöre baktı. Nabzın tepe noktaları kaydedilmeye başlamıştı. Nabız 50, 64, 70. 1'e 10 titrasyon dedi Mark. Yapıyorum diyen Zivik isüpral miktarını ayarladı. Archer ameliyat hemşiresine nekayet odasına haber verin. Hastayı kapatıyoruz dedim. Solüsyon 1'e 10 dedi Zivik. Tamam dedi Mark. Bypass'tan çıkaralım. Kanülleri sökün. Zivik solunum cihazını açtı. Aynı anda içerideki herkes rahat bir nefes aldı. Yeni kalbiyle iyi anlaşılır umarım dedi Mark. Hela uyumu ne kadarmış biliyor musunuz diye sordu Archer. Ardından dönüp Doktor Mapes'e baktı. Arkasında kimse yoktu. Abby kendini ameliyata o kadar kaptırmıştı ki adamın gittiğini fark etmemişti bile. 20 dakika önce çıktı dedi bir hemşire. Tek laf etmeden mi? Uçağa yetişecekti belki. Elini bile sıkamadık dedi Archer. Masadaki hayata döndü. Hadi kapatalım artık. Nadia'nın canına tek etmişti. Dört ergenin sürekli şikayetleri, talepleri, küfürler ve itişmelerle dışa vuran enerjileri onun canından bezdirmişti. Bir de üstüne deniz tutması, ayı cüsseli Gregor'da olanların çoğu gibi hastaydı. Kuzey Denizi'nin bu en sert günlerinde dalgalar geminin gövdesini tavında demir gibi döverken hiçbir yataklarından kalkamıyor, perişanlıklarının sesleri ve kokuları üst güverteye kadar ulaşıyordu. Böyle günlerde aşağıdaki yemekhane karanlık ve ıssız oluyor, koridorlar boşalıyor, gemi cin taifesinin komutasında bir hayalet gemi gibi denizde süzülüyordu. Yakov hayatın en güzel günlerini yaşamaktaydı. Sallantıdan en ufak bir rahatsızlık bile duymadığı için gemide canının çektiği gibi dolaşıyordu. Kimse ona engel olmuyordu. Hatta tayfa onun ortalıkta olmasından memnundu bile. Makine dairesinde Kubiçev'i ziyaret ediyor, piston gürültüleri ve mazot kokuları arasında satranç oynuyorlar, hatta bazen yiniyordu bile. Karnı acıktığında soluğu kuzinede alıyor, Ukraynalı aşçı Lubi ona çay ve pancar çorbası, varsa Mevindik denen baharatlı ballı kekten ikram ediyordu. Lübi pek konuşkan değildi. Aç mısın ve doydun mu kelimeleriyle bütün iletişimi kurabiliyordu. Asıl hazırladığı yemekleri konuşuyordu. Oradan başka Yakov'un keşfe çıkabileceği tozlu ambar, bir sürü göstergenin ve düğmenin sıralandığı telsiz odası, brandalı filikarların içine saklanabileceği üst güverte vardı. Bir tek kıça altına bakmamıştı çünkü oraya gidecek bir yol bulamamıştı. En sevdiği yer kaptan köşküydü. Kaptan Dibrov ile Seyfü Sefer subayı Yakov'u güler yüzle karşılıyor, onu harita masasına buyur ediyorlardı. Yakov haritanın başına kat ettikleri yolu parmağıyla çiziyordu. Rigo limanından Baltık Denizi'ne çıkmış, Malmö ile Kopenhag'ın arasında kanalı geçip Danimarka'nın üstünden Kuzey Denizi'ne ve denizin üstüne serpiştirilmiş Montrose, Fortius, Piper gibi petrol platformlarının yakınına ulaşmışlardı. Kuzey Denizi hayaletinden çok büyüktü. Haritada göründüğü gibi mavi bir göl değildi. Üstelik Seyfü Sefer subayının söylediğine göre yakında daha büyük bir deniz olan Atlantik Okyanusu'na çıkacaklardı. Okyanusa çıkmadan ölür bunlar dedi Yakov. Kimler ölür? Nadia ve diğer çocuklar. Olur mu canım öyle şey dedi subay. Kuzey denizinde herkesi deniz tutar. Bir süre sonra mideleri alışır. İç kulakla ilgili bir mesele. Kulakla midenin ne alakası var? Kulak hareketi algılıyor. Fazla hareket olunca da insanın dengesi bozuluyor. Nasıl? Nasılını ben de bilmiyorum ama oluyor işte. Benim midem bulanmadı. Acaba benim iç kulağımda farklı bir şey mi var? Doğuştan denizcisindir belki. Yakov bilekte biten sol koluna bakıp başını salladı. Pek sanmam. Seyri Sefer subayı gülümsedi. Bir kere senin kafan çalışıyor. Kafa çok önemli. Gittiğin yerde kafeye ihtiyaç olacak. Neden? Amerika'da akıllıysan zengin olursun. Zengin olmak istiyorsun herhalde değil mi? Bilmem. Subayla birlikte kaptan da güldü. Bence o kadar iyi çalışmıyor kafası dedi kaptan. Yakov gülümsemeden ikisine baktı. Espri yaptık yahu dedi subay. Anladım. Sen niye gülmüyorsun oğlum? Seni hiç gülerken görmedim. İçimden gülmek gelmiyor ki. Kaptan tısladı. Piç kurusu Amerika'da zengin bir ailenin yanına gidiyor. Ama içinden gülmek gelmiyormuş. Derdin ne oğlum senin? Yakov omuz silkti, gözlerini haritaya çevirdi. Ama hiç ağlamam da. Ayrım 10, sayfa sonu 91.